Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da 105.0. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte İrfan gündeminde yine irfana dair, hayatımıza dair, tırnak içerisinde adam olmaya dair.
Aynen öyle.
İnşallah hocam. Hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk. Konuşmaya gayret edeceğiz. Siz hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah feyizli bir sohbet nasip etsin.
Amin efendim, inşallah.
Önce kendimize, sonra dinleyicilerimize.
İnşallah. Bu tabii irfani boyut olunca biraz insanın hep böyle sözünü tartarak.
Tabii.
Zaten
tabii.
Her hususta sözü tartmak gerekiyor ama evet. Bu konu biraz daha hassas bir konu.
Yani tabii ma yelfüzü min kavlin illa lideyi kavlin
bir rakibin
atid ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Yani hiçbir söz yoktur ki onu yazı birisi, bir görevli melek yazıyor olmasın ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere. Aslında bu ilkeye, bu anlayışa inanan bir insan için söylediğiniz çok doğru. Her halükarda, gecesinde, gündüzünde, sohbetinde, şakasında, ciddisinde,
evet,
daima hakkı, doğruyu, güzeli söylemek ve hesabını vereceğini düşünerek söylemek çok önemli. Hakikaten bir ilahi kamera sürekli bizi çekiyor. Evet. Söylediklerimizi çekiyor, yaptık ettiklerimizi çekiyor, düşündüklerimizi belki çekiyor ama neyse, Allah'tan onların hesabı yok. Ama en azından kuvveden fiile geçirmek üzere adım attıklarımızı kaydediyor ve bunları yarın ikra kitabek kefe bi nefsike liyevme aleyke hasiba diyorum düşecek.
Hocam muhtemelen bu insan bu hassasiyette ve titizlikte olursa da zamanla dilinden de hikmet pınarları fışkırıyor.
Tabii.
Yani böyle bir zamanla kendisine bir lütuf da veriliyor zannediyorum.
Senkronize oluşuyor. Evet, yani evet. Zihin, kalp ve dil arasında bir senkronize, bir ahenk oluşuyor, bir tenasüp oluşuyor. Yani kalbinizin bir ölçüsü varsa zihniniz ve diliniz de o ölçüye riayet etmeye başlıyor. Ve tabii ondan sonra da hikmet zuhur ediyor. Çünkü hikmet dediğin şey zaten yani ilmin amele dönüşmesi, amelin irfanla buluşmasından sonra ortaya çıkan güzelliklerdir. Yani bir hayat tecrübesidir, bir ruhi tecrübedir. O engin tecrübeden sonra hani yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'tel hikmete fakat u'tiye hayran kesîrâ.
Yani oradan hikmetin verilen bir şey olduğunu da anlıyoruz aslında.
Oradan anlıyoruz ama evet, o hikmetin verilmesi için kuldan bir adım gerekiyor.
Evet,
yani
evet,
kul bir adım atacak o hikmete ulaşmak için, Rabbimizin gönlümüze o hikmeti indirmesi için. O hikmet işte, o daha doğrusu o adım işte baktığımız zaman bizim tutarlı davranışlar içerisinde olmamız, zihnimizi, kalbimizi ve dilimizi aynı noktaya teksif etmemiz. Yani tevhiddir yani.
Evet, evet.
Bütün mesele tevhid.
Her hususta tevhidi bulmak değil mi hocam?
Tevhidi bulmak.
İrfan da belki bunun aslında çabası yani.
Arayış faaliyetleri, evet, gayretleri, evet, diye düşünülebilir, değerlendirilebilir.
Hocam biz geçen haftalardan beri bir noktaya geldik. O geldiğimiz nokta da bu hafta itibariyle aslında insanın o irfan denen seviyeye, işte bu sözünden hikmetin,
evet,
belki gözünden ibretin, hani
evet, evet,
öyle
doğru,
bir hadis vardır ya,
evet,
sadır olması için nasıl bir aslında eğitim yolu tutturması meselesi.
Evet.
Şimdi bunun da batıda, doğuda çok farklı pedagojik usullerle tertibini yapmışlar. Yüzyıllar
İlgi
boyunca
alanlar oluşmuş, evet.
Evet, modern alanda da belki o anlamda böyle çok bu işe ilgi, alaka var. Fakat bizim bir de büyüklerimizin işte özellikle irfan pınarından kana kana içmiş büyüklerimizin de bir takım.
Veya onun serçeşmesi olmuş.
Evet, evet.
O irfan pınarının serçeşmesi.
Bu da çok güzel bir tabir hocam. Yani oradan bir giriş yapabilir miyiz? Yani nasıl bakıyoruz? Yani nasıl insanın aslında o irfani boyuta erişmesi?
Evet. Yani Mevlana'nın aslında çok güzel bir sözü var. Yani
evet hocam.
Belki biraz bugün ondan yola çıkarak başlamak lazım. Yani insan nefsini bir köpeğe benzeten, azgın bir köpeğe benzeten, onun ancak terbiye edilmek suretiyle adam edilebileceğini ve ondan vazgeçmemizin de mümkün olmadığını ifade eden güzel bir sözü var. Ben o sözden yola çıkarak isterseniz konuşmayı başlayalım. Diyor ki, nefis köpeğini, Hazreti Mevlana, cefadan, ıstıraptan başka bir şey def edemez, uslandıramaz, yani tabiri caizse içinden çıkaramaz. Birisi keçeye halıya sopayla vurup durursa, o sopalar halıyı dövmek için değildir, tozu çıkarmak içindir. Yani pat pat pat halıya vuruyor hanımefendi, biz zannediyoruz halıyı dövüyor. Hayır, dövmüyor.
Halıya cefa yok yani.
Hayır,
iyilik var aslında tam.
İyilik var, halıyı tozdan kurtarmak istiyor. Ama zahiren dayağı halı yiyor fakat tozdan arınıyor. Aynen bunun gibi diyor. Senin içinde de benlik ve varlık tozları var. O nefsin eseri olan benlik ve varlık tozları var. O tozlar halı tozları gibi silkmekle birdenbire çıkmaz. Zaman ister yani. Bir bela, bir musibet, bir dert ve ıstırap sopası gelince farkına varmadan azar azar uçar gider. Ve şöyle bir şey kabul ediyor bize genellikle. İnsan var olduğunu sandıkça yok, yok olduğunu sandıkça da vardır.
Hocam yani, son cümle çok.
Evet.
Derin bir cümle.
Evet. Onu yani tartışalım.
Evet. Var olduğunu sandıkça yok.
Yoktur insan.
Evet.
Yok olduğunu anladığı anda vardır. İnsan olarak vardır artık. Yani benliğini aşmış oluyor.
Evet.
Egoyu aşmış oluyor. Nefsi aşmış oluyor. Yani
ya da esas benlik. Aha,
gerçek benliğe kavuşuyor.
Külli irade.
İşte o tevhide eriyor, vahdete eriyor. Evet. O külli iradede bir denizin içinde damla gibi olduğunu hisseder, konuma geliyor. Kendi varlık iddiasından soyulup ben onunla varım. Kaim bir nefsihi buluyor. Kaim bir nefsihi olan o. O da onun ikamesiyle hayatını sürdüren bir varlık olduğunun bilincine eriyor.
Hocam orası tam aslında hani biraz böyle uyanıklığın da çok çıktığı nokta gibi geliyor bana. Çünkü bazıları biz tamam artık işte kaim nefsi ol. Onun ölçüsü nedir hocam? Şeriat mıdır onun ölçüsü? Nedir?
Onun ölçüsü ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Dananın kuyruğu da burada kopuyor.
Evet.
Yakin gelinceye kadar. Kur'an yakin tabirini kullanıyor. Hı. Niçin kullanıyor yakin tabirini? Yani bu dünyada yaşayan her canlının en iyi tanıdığı şey nedir?
Ölüm. Ölümdür.
Yani börtü böcekte, bitkide, insanda, hayvanda sonuçta hepsinin kendinin ölümlü olduğunu biliyor. Dolayısıyla Allah diyor ki size yakin olarak bildiğiniz ölüm gelinceye kadar sizden kulluk görevi sakıt olmaz. Kulluk göreviniz ölünceye kadar. Yani Kur'an, şeriat bunu böyle söylüyor. Dolayısıyla oradaki yakini sözlük manasına bakarak yakin elde etmek, bilgide derinliğe ulaşmak, herkesin bilgisinden yüksek bir bilgiye ulaşmak manasına gibi anlam verip biz artık yakine erdik. İbadet, avamın işi gibi anlayışlara kurban olmasın insanlar diye.
Evet.
Yok böyle bir şey. Yani evet. Hiç kimse şeriatın emrettiği ibadetten, kulluktan, hukuktan, ahlaktan soyutlanamaz. Hiçbir şeyi İbaha ile kendine mubah sayamaz. Haramlar ona yine haram olmaya devam eder. Farzlar yine onun farzlığı olarak uhdesindedir. Bunlardan kurtulması mümkün değildir. Yani o bir aldatmacadır. İbahiler diye bir grup tarihte olmuştur, doğrudur.
Evet.
Ama bunlar sapıklardır, sapkınlardır. Hem sapmışlardır hem
saptırmışlardır. Evet.
Yani hocam, oraya dikkat etmek lazım.
O zaman şu anlaşılıyor. Yani yolun başındaki için de aslında şerif geçerli. Sonundakinde hiç kesinlikle. Böyle bir o noktada bir değişik yok.
Kesinlikle yani. O ölçü Kur'an, şer-i şerif, Kur'an'ın emrettiği, peygamberimizin gösterdiği inanç değerleri, iman esasları, ibadet esasları onlar. Ha bunun dışında sosyal hayatla ilgili şartların getirdiği, zamanın getirdiği farklı boyutlar olabilir. Ama onlar da onunla çatışmadığı sürece. Yani evet. Münafi olmadığı sürece.
Burada biraz provokatif bir soru sorayım hocam.
Buyurun.
Şimdi yolun başında hani hakikaten anne babadan gördüğü gibi namazını kılan, gayet güzel de böyle efendim o haram çizgisinde terbiye usulü olarak aldığı için herhangi bir efendim böyle yanlışı olmayan, böyle bakıldığı zaman gerçekten şer-i şerife uygun yaşayan, bunu otomatiğe almış, öyle giden bir insan.
Hı hı.
Bir de hakikaten yolun sonuna erişmiş, öyle bir hakikaten
itminana erişmiş.
Evet, kaim bir nefsihi olmuş ama hiçbir noktada da o şer-i şeriften kıl kadar taviz vermiyor. Şimdi ya biz bu arayı niye o zaman kat edelim ki yani? Baştakinin
ama işte
böyle bir imkanı varsa, yapabiliyorsa onu.
İşte gelgitler var insanoğlunda. Yani o yolun başındaki adam yani her zaman o duyguyu hissedemiyor ki.
Evet.
Yani önemli olan o duyguyu hissedecek bir hal üzere olmak ve en önemlisi böyle bir duygu içerisindeyken ölümü yakalamak, ölüme ulaşmak. Çünkü Allah Teala ne diyor? Ya eyyühellezine amenuttakullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. Yani ola ki bizim İslam'dan, imandan uzak düştüğümüz, kafamızın karıştığı bir anda ölüm bize geliverirse Allah korusun. Tehlikeli bir iş. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz fehvasınca biz her anımızı uyanık geçirmeye, zikirle geçirmeye, Rabbimizle beraber olduğumuz duygusuyla geçirmeye özen göstermek üzere yetiştiriliyoruz. O öğretiliyor bize. Kitab-ı Kerim'imiz bize onu öğretiyor. Hatta işte o nefsin derecelerindeki nefsi mülheme bu sizin söylediklerinizi zaman zaman yaptıran bir şeydir. Yani işte nefsi emmare, levvame, mülheme.
İlham alan nefis.
İlham alan bir nefis. Yani kendisine bazı konularda perdelerin açılıp bazı incelikleri fark etmeye başlayan insan. İşte o noktada mazlakayı aktam dediğimiz ayak kaymaları başlıyor. Yani henüz yolun çok başında olan bir kişi ve bir nefis sahibi insan rüyasında gördüğü veya içinden geçirdiği bir şeyin hemen isabet edip gerçekleşivermiş olmasını kendisinin artık erdiğine, vardığına, kemal yakaladığına yorumlayabiliyor. Allah korusun, en büyük tehlike bu. Halbuki yorumlaması gereken, hani şeyin anlatılır ya, Bayezid Bistami Hazretleri veya işte şey Mısri Hazretlerinin ikisinden birisinin olması lazım. Şeyde geçiyor. Dicle Nehri'nin kenarına geldim diyor.
Birden Zünnünü Mısri'nin hocam. Evet.
Mısri öyle olması
birleşiyor
lazım.
Yaka.
İki yaka birleşiyor. Ben diyor yok. Kayıkla geçeceğim.
Evet.
Diyor. Yani Allah'ın bir lütuf gibi sunduğu şey hayır diyor. Ben yani onun kendisi için bir mekr olabileceğini, bir mekr ilahi olabileceğini düşünerek ben diyor kayıkla geçeceğim diyor.
Bir tane anlatılıyor hocam. Kova salıyor, abdest almak için su çıksın diye mücevher çıkıyor içinde. Ya Rabbi diyor, ben diyor
su istiyorum
sen diyor bana diyor. Tuzak gönderiyorsun yani.
Aynen.
Hocam şimdi o zaman şu anlaşılıyor. Yani nahkumu biz zevahir, biz zahire göre görüyoruz.
Evet.
Başındaki de, ortasındaki, sonundaki de zahiren bakıldığı zaman aynı işleri yapıyorlar ama demek ki orada mesela aslında bir kalbi duyuyor.
İniş çıkışlar, kalpteki iniş çıkışlar ve kalbi seviyenin derinleşmesi, enginleşmesi, yani o tuzakları fark edebilecek bir uyanıklığa ulaşması lazım.
Evet.
Bunlar tuzak mı hakikaten, yoksa başka bir takım ilhamlar mı?
Onu bilebilmek için bu yolu kat etmek gerekiyor.
Kesinlikle.
İrfan lazım yani.
Aynen öyle. Buralardan geçmek gerekiyor. Çünkü ortalıkta dolaşan pek çok sapkın adam var, onu duyuyoruz basına yansıyor vesaire. Bunların çoğu bu noktalarda ayakları kayıyor. Adam mülhemeye geliyor. Bir takım şeyler, sırlar, sır perdeler açıldığını zannederek ben oldum diyerek insanları etrafına toplayıp kemal iddiasına başlıyor. Allah korusun. Yani tehlike burada. Yani kemal iddiası kadar su kaldıran ve insanı ayağını kaydıran başka bir şey yoktur. Kemal Allah'a mahsustur. Biz aciziz, aciz kullarız. Yani biz gayreti içindeyiz denilebilir. Efendime söyleyeyim, insanlara da sadece yani ben sizinle sohbet ediyorum, sizin kardeşinizim diyebilir, ama ben size mürşitlik ediyorum, ben size şeyhlik ediyorum gibi bir algıyla bir şey konuya bakmaz mı, kamil bir şey. Öyle bakıyorsa orada sıkıntı var demektir yani.
Ya onlara belki o sahtekarlara hocam,
evet,
yapmayın bunu şöyle siz demekten daha ziyade belki ya biz umuma umuma şöyle şunu söylemek
topluma
lazım.
Topluma mı söylüyorum
evet,
zaten?
Ya evet. Bunun bir ölçüsü var kardeşim, bak. Bunu bilen kendini söylemez.
Evet.
Söyleyen bilmiyordur
bilmiyor
demek.
Demektir. Dolayısıyla onların arkasından gitmeyin. Yani biz zaten bunu halka söylüyoruz. Yani halktan
evet.
İnsanlar yani böyle madrabazlık yapan, hokkabazlık yapan bir takım sahtekarlıklarla kendilerini kamil mürşit gibi takdim etmeye çalışan insanların tuzaklarına düşmesinler. Yani bu iş böyle propagandayla, reklamla olacak bir iş değil. Ona da ihtiyacı yok. Çünkü o reklam olarak kullanılan keramet denilen şey Allah'ın bizden istediği şey değil ki. Allah bizden keramet. Allah sizden bizi mükerrem kıldığını söylüyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı bir insanın, keramet sahibi olan bir insanın tekrar keramet peşinde koşması kadar abuk şey olabilir mi? Allah diyor ki ben sizden istikamet istiyorum.
Evet.
Müstakim olun.
Yurt dışında böyle bir biraz daha akademik çalışma kolay oluyor bizim burada. Belli konuları belli insanlar çalışırlar. Aman aman şunları çalışmayın tarzında. Bizim orada bir yurt dışındaki eğitimimiz sırasında ben böyle biraz o özgürlükten, rahatlıktan da tırnak içerisinde istifade ederek demiştim ki ben dedim bu online irşat mümkün mü? Onu dedim çalışacağım dedim hocaya.
Hmm.
Onu çok iyi falan dedi. Hangi peki grup için çalışacaksın dedi. Nakşiler için çalışacağım dedim.
Güzel.
Ondan sonra, orada çok ilginç bir şey söyledi hocam. Yani orada yani ilmi tetebbuatın da nasıl böyle aslında bir fark oluşturabileceğini de görmüş oldum. Dedi ki bak dedi şunu hiçbir zaman için unutma. Ödevine başlıyorsun. Hiçbir nakşi şeyhi ben şeyhim demez dedi.
Hmm.
Yani çağırmaz kendisine dedi. Onun müritleri dedi. Yani ondan istifade etmek isteyenler dedi. Bir şekilde ona
prezent ederler.
Şey yaparlar. Yani başvururlar o mecburen dedi artık irşad etmek durumunda kalır. Ya dedim bunu nasıl biliyor bir Amerika'daki bir profesör yani böyle bir Orta Doğu çalışan birisi yani bu demek ki böyle bir Yani çok ilginç gelmişti hocam bana bu konu. Yani dolayısıyla büyükler büyüğüm demez tabii. Ama etrafındakiler fark ederler ve hakikaten bundan istifade etmek lazım diye böyle bir
açılımda bulmuştuk.
Evet. Dolayısıyla irfan yolculuğunda hocam bu tevazu çok demek ki mühim.
Kesinlikle.
Bir üstür yani.
Ben tevada fakat rafahullah. Yani tevazu göstereni Allah yüceltir. Tevazu aynı rifattir. Anın çünsun uyezzani makamı kâkülü balâ-i çeşmi izzet etmiştir diyor şair. Yani tevazu aynı yücelik olduğu içindir ki insanın en değerli organı olan gözünü kaşıyla saçının altında yaratmıştır.
O da çok güzel sanat.
Göz en değerli organdır diye tepede olmam lazım benim, burası bana yetmez dememişti yani. Evet. Allah ibret olsun diye en değerli organını üstüne bir kaş koymuş, onun altına gizlenmiş. Yetmemiş, üstüne bir saç koymuş, onun altına siper etmiş onu. Evet. En değerli çünkü evet. O. Yukarılarda olması lazım ama en tepede de değil. Yani evet. Tevazu göstererek kaşın ve gözün altına girmiş göz. Onun gibi. Hı. Yani ne diyor bir başka şair? İrtifa-ı kadr için tevazu lazım Adem'e. Şemsi gör ki misaisin salmış ayaklar altına. İnsanın değerini yüceltmesi için ona tevazu lazım. Güneşe bak diyor. Evet. Kendisi göklerde ama gölgesi ayaklarımızın altında. Yani evet. Gölgesini ayaklarımızın altına saldığı içindir ki o yukarılara çıkmıştır.
Evet. Sizinle yarışmak gibi olmasın hocam da mazhara feyiz olamaz, düşmeyecek hakene bat. Evet. Mütevazı evet. Olanı rahmeti rahman bitir derler.
Lev haline de getirmiş bir yazı o son zamanlar sosyal medyada dolaşıyor.
Çok güzel ama
evet, çok hoş. Evet. Çok güzel gerçekten. Onun için yani tevazu bu işin özü ve özeti.
Evet.
Yani hiçbir zaman ehli kemal kibir ve ucup gibi zaaflara düşmezler. Yani kibir ve ucup şeytani bir vasıftır. Yani şeytanın Adem Aleyhisselam'la yarışında işte beni ateşten, onu da topraktan yarattın, ben daha üstünüm diye ona secde etmekten imtina etmesi gibi ile başlayan bir süreç bu.
Evet hocam. Evet. Hocam tam da o Mevlana'nın aktarmış olduğunuz sözünden oraya da bağlayarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi tevazunun hasıl olabilmesi için o ucuptan, kibirden, riyadan, sumadan neyse bunlardan bir şekilde temizlenmek
gerekiyor. Teberri etmek lazım, evet.
Mevlana'nın o sözünde biraz sanki böyle belalar, musibetler, dertler bunu sağlayacak gibi bir şey var. Şimdi insan hakikaten böyle bir belanın, felaketin gelmesini mi beklemeli?
Hayır.
Yoksa kendisi mesela bir dert sahibi olsa, ihtiyar etse o işi. Dese ki ya bak ben açtım kendimi, fakirin, fukaranın, garibin, mazlumun derdine düştüm. Bu hasıl eder mi hocam?
Elbette. Yani burada kastedilen dert aslında o tür bir dert. Yani hizmetle ilgili. İnsanlara hizmetle ilgili, Allah'a kullukla ilgili ve kendisinin daha iyiye ulaşması ile ilgili hedeflerinin, dertlerinin olması gerektiği manasındadır. Yani rahavete kapılmış, kendini salıvermiş, artık bir hedefi olmayan, gayesi olmayan bir insanın kımıldaması çok zor. Yani kendi elektriğini kendi üreten bir dinamo gibi bir derdi olması lazım insanın. Yani bir marş motoru nasıl dinamosu var. O elektrik üretiyor, basıyorsunuz ve motoru yürütüyor. Dinamo bozulduğu zaman, o elektrik üreten ilk dinamo bozulduğu zaman düz kontak yapıyorlar. Bir başkası ittirmesi gerekiyor.
Evet.
Yani işte o insanın kendi kendini yönetebilmesi bir derdi olmasına bağlı. Bir hedefi olmasına bağlı. Bir Mevlana söylediği bu aslında. Yani bir derdiniz olsun, bir gayeniz olsun. Sosyal sorumluluk diyorlar şimdi.
Evet.
Yani bir sosyal sorumluluk algınız olsun. Yani toplumda baktığınız zaman hastayı görün, dertliyi görün, fakiri görün, yetimi görün. Yani Furkan diye geçenlerde söz konusu ettik zannediyorum. Yani intettekullâhe cellekum furkânen.
Evet.
Yani takva ehli olursanız Allah size furkan verir. İşte aslında bu furkan bence dertlenmek için fark edebilme kabiliyeti.
Evet.
Yani insanın
hani gözünden tanımak değil mi hocam?
Gözünden, duruşundan, bakışından evet. Tanıyıp yani bunun bana ihtiyacı var.
Evet.
Yani bize ihtiyacı var
evet.
Deyip oradan bir şey çıkarmak. Kendine görev çıkarıp onun yardımına koşmak.
Hep ben
kesinlikle,
denemek yani.
Kesinlikle.
Ama tam da bu materyalist dünyada bu bireysellikte böyle yoğulmuş
şimdi
insan.
Şimdi işte aslında biraz tabii bunu şey de yapıyor. Yani özellikle sosyal devlet algısı da buna çok etki ediyor. Yani sosyal devletin olduğu yerlerde ve ülkelerde ne oluyor? Yani hastaya devlet bakıyor. Yaşlıya devlet bakıyor. Efendim yetimhaneler var bakıyor.
Çocuğa burs veriyor.
Çocuğa burs veriyor.
Yurt buluyor.
Yurt buluyor filan. Bunlar hep eyvallah güzel. Devletin görevi gibi görüldüğü için bu sefer insanlar ferdi olarak, bireysel olarak bu sorumlulukları devletin görevi olarak görüyor. Yani bir yetim çocuk görse devletin yetimhanesi var nasıl olsa ona bakacaklardır diyor. Yani ben alayım bu çocuğu, sahipleneyim, işte reşit oluncaya kadar hiç olmazsa büyüteyim duygusu olmuyor. Yani bir hastaya en azından ziyaret edeyim. Yani şöyle korona sürecinde hakikaten hepimizin vebali çok yani mağada. Gidemiyoruz. Belki gitmememiz de gerekiyor. Yani bu dertli insanların derdini paylaşma gibi veya cenaze teşhii. Dertli insanlar yani ölmüş. Babası ölmüş, annesi ölmüş. Yani o anda o acıyı paylaşmak için orada olmaklığımız gerekiyor. Bu sosyal sorumluluk. Yani bunu şimdi şey, Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor cenazeyi. Nasıl olsa yani defnediyor.
Cenaze hatta memlekete bile gönderiyor.
Cenaze imamı da var. Cenazeyi kıldırıyor. Orada da bulunanlara katılırlar. Denilebilir ve diyenlere çıkıyor. Ya ama halbuki bu bireysel olarak yani ben bundan sorumluyum. Yani bu benim vazifem dediği zaman işte o dert dediği Mevlana'nın o. Bu benim vazifem dediği zaman başka. Yani Mevlana ve benzerlerinin gözünde Müslüman dertli insandır.
Evet.
Ve din bir aşk işidir.
Evet.
Yani din aşk gibi algılandığı ve yaşandığı zaman hakikaten dindir ve o zaman insanı forma sokar.
Evet.
Yani kendi formuna, kendi formatına büründürür. Değilse yani işte Allah kabul etsin gibi olur.
Bu sosyal devlet dinin aşk işi olduğu ve dert meselesini hocam ikinci ara yani bir ara verelim. İkinci bölümde inşallah daha yakından konuşmaya çalışalım. Efendim Erkam Radyo'dasınız. İrfan gündemindesiniz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte her çarşamba buradayız. Bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar merhaba efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir İrfan yolculuğunun nasıl olması gerektiğine dair Mevlana'dan alıntıyla başladı hocamız. Çok da güzel bir aslında Mevlana'nın o dert çağrısını
Evet. Bugünün
modern dünyasında sosyal devletle bir şekilde irtibatlandırıp ortaya güzel hakikaten sonuçlar koydu. Allah razı olsun kendilerinden. Hocam oradan ben biraz devam etmek istiyorum.
Buyur.
Şimdi sosyal devletin önde olmadığı ülkelerde de işte daha çok Anglo-Sakson ülkelerde hani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bu işlerle ilgili de hani ölsün artık yani tamamen kenarda kalsın. Güçlü olan ayakta kalır. Evet. Zayıf olanın zaten yaşama hakkı yoktur diye bir anlayış var. Darwinci bir anlayış.
Aynı.
Yani şimdi bu ikisi arasındaki denge nasıl bulunacak? Yani devlet yapıyor tamam. Bu sefer insanları unutuyorlar, yapmıyorlar. Nasıl sonra devlet yapıyor diye ihmal ediyorlar. Bu tarafta da böyle bir vahşi bir şey var, kapitalizm var.
Tabii o vahşi kapitalizmin yaptığın hiç insani değil. Yani onu asla kabul etmek mümkün değil. Yani güçlü olanlar ayakta kalsın, güçsüzler tasfiye olsun, seleksiyona tabi olsun şeklindeki bir algı ne insanidir, ne vicdanidir, ne İslamidir. Bunun tam orta noktasında bir yerde bulunmak lazım. Yani evet, hakikaten insanların, zenginlerin veya dertli insanların yetişemediği toplum başka şeyler de var. Buralarda sosyal devlet devreye girmeli. Devletin katkısı olmalı. Ama her birini, hepsini devletin doğrudan kendisi yapması yerine insanları da bu işin içine katması lazım. Yani sosyal devletin çok güçlenmesi sonuçta dertsiz ve rahat insanlar üretiyor. Yani görmeyen çocuklar ve nesiller hayat nasıl olsa böyle akıyor ve böyle olması gerekir diye yani hastanın, yetimin, yaşlının ve cenazesi olanın derdiyle ilgilenme ihtiyacı hissetmiyor. Yani aslında İslam bizi ferdi olarak sorumlu tutarak bireysel manada da bunların ayağına gitmemiz, bunlarla paylaşmamız, bunların dertlerine merhem olmamız noktasında bize bir mesaj veriyor ve bizi bu manada eğitiyor. Çünkü gerçekten bunun çok eğitici bir anlamı ve özelliği var. Yani böyle bir ders sahibi olmak. Ben hiç unutmuyorum. Bizim İmam Hatip Okulu'nda son sınıfta okurken Allah rahmet eylesin Bekir Topoğlu Hoca Alpazarı İmam Hatip'e geldi. O zaman İdek Subay askerdi. Allah rahmet eylesin Yahya Kutluoğlu Hoca da bizim müdürümüz. O da onun dayısı. Şimdi hoca bize yani işte bir sene mezun oluyor. Yüksek lisans mezunu gireceğiz. Orada yüksek lisans mezununda asistanımız hoca değil. Bir konuşma yaptı. Yani işte hedefler gösterdi. Şöyle yapın, böyle yapın falan filan. En sonunda yalnız şöyle bir şey söyledi. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani Mevlana'nın sözüyle de irtibatlı. Dedi ki ben son olarak diyorum ki dedi Allah size bir dert versin.
Güzel.
Bu dert din derdi olsun. Bu dert Allah derdi olsun. Ve siz bu dertle yatın, bu dertle kalkın. İçinize bir dert olsun.
Çok güzel.
O gün yani 1970 50 yıl olmuş, 50 yıl geçmiş. Yani Mayıs'ıydı, yani Nisan'ıydı belki. O günden bugüne hep zihnindedir bu. Daha sonra Mevlana'nın sözlerini okuduk. Yani hakikaten...
Gönlünüze de gelmiş hocam, tam o, hep o yoldan çizilmiş olmuş.
Eyvallah, yani, elhamdülillah. Yani gerçekten bu dert meselesi önemli bir şey. Yani dertli olmak önemli bir şey. Yani dertsiz insan... İnsan değildir aslında baktığınız evet, zaman. Hedefi evet, olmayan, derdi olmayan.
Dert yol açar diye başka bir sözü daha var hocam Mevlana'nın.
Evet.
Hakikaten doğru. Dertlendiğiniz andan itibaren Allah bütün o derdinizle ilgili tabii, dermanı da gönderiyor,
gönderiyor
aslında.
Gönderiyor. Yani ona göre formatlanıyorsunuz, evet, ona göre bakıyorsunuz, ona göre evet, yorumluyorsunuz.
Arıyorsunuz.
Çözüm arıyorsunuz. Evet. Çözüm acı da görüyorsunuz. Aramazsanız evet, görmüyorsunuz. Evet. Farkında bile olmuyorsunuz. Ha öyle bir şey mi varmış falan.
Ve insan o kendi konforunda aslında çürüyor hocam.
Aynen.
Yani
maalesef
batıyor, maalesef, bataklığa batar gibi.
Şimdi yani böyle varlıklı insanların oturduğu yerlerde, sitelerde falan oturanlar toplumda fakir mi var ya diyorlar. Yani zekatı kime vereceğiz? Yani bakıyor etrafına, alttaki, üstteki, yandaki komşular
hepsi. Ekmek bulamıyor, pasta yesin.
Ha, gibi. Yani onu fark etmiyor. Halbuki işte eskiden konağın yanında bir de müştemilat olurmuş. Yani konakta doğup büyüyen çocuklar var. Bir de müştemilatta doğup büyüyenler var. Ama onlar beraber oynuyorlar. Yani evet, konaktaki çocuklarla müştemilattaki çocuklar beraber oynuyorlar, beraber büyüyorlar, beraber sünnet oluyorlar. Yani o fakir çocuk fakirliğini çok fazla hissetmiyor. Öbür zengin de böyleleri de var, fakirler de var. Bu da benim kardeşim. Yani onu kabullenmeye, onunla beraber yol yürümeye çocuk yaşta hazırlanıyor.
Evet.
Yani bu bence çok önemli bir algı meselesi.
Hocam bunu işte modern zamanda sitelerle,
evet,
kendi zihniyetinden, kendi bakış açısından insanlarla bir arada olmayı, evet, böyle bir marifet sayan, hatta onun dışındaki insanları kabul etmeyen,
evet,
böyle bir ilginç noktaya doğru
çok çok yanlış
gidiyoruz.
Abi, evet. Toplumun ne kadar mülevven olursa, ne kadar farklı tipler, farklı simalar, farklı insanlar olursa o kadar güzel olur. Yani o farklılıklarla toplum güzeldir. Yani zenginiyle, fakiriyle, ne bileyim işte geçimlisiyle, geçimsizliğiyle yerine göre, kabadayısıyla, evet, mülayimiyle onların hepsi birlikte bir homojen hale gelebiliyor. Yani Mevlana'nın güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki, salkımın içinde diyor, üzüm salkımın içerisinde tatlılar da vardır, koruk olanlar da vardır. Böyle ekşi olanlar da vardır. Ama siz onu diyor sıktığınız zaman, şıra yaptığınızda o korukların tadı üzümün tadıyla karışır ve çok hoş,
daha bir, güzel bir şey
çok hor, raihası hoş bir şurup haline gelir diyor. Şimdi hakikaten o işte şıra vazifesini yapan toplumdur. Yani toplumun değerleridir. Toplumun değerleri gerçekten bir takım duygular veriyorsa insana, yönlendiriyorsa o şeyleri de, koruk olanları da aynı şeyden geçiriyor, süreçten geçiriyor. Ona da o kokuyu, o tadı veriyor. Yani o da o toplumun, o ailenin, yani o semtin, o muhitin çocuğu oluyor. Evet. Yani eskiden mahalle kültürü vardı. Aslında mahalle kültürü buydu.
Buydu değil
mi? Yani mahalle, evet, kültürü dediğin şey o mahallede çok farklı insanları aynı kültür etrafında buluşturur. Farklılıklarına rağmen onlar bir araya gelirler, birbirlerini çok severler, birbirlerine saygı duyarlar, birbirlerini asla dışlamazlar, sivriliklerin farklılıklarını görmezden gelirler ve gerektiğinde bir araya gelip oturur, konuşur, sohbet eder, düğünde, derneğinde yabancılık çekmezlerdi, yalnızlık çekmezlerdi.
Bu yatay bir ilişki hocam, şimdi herkes dikey yaşadığı için.
Aynen, dikey apartmanlar bunu böyle yapıyor bence. Dikey apartmanların yaygınlaşmış olması, dikey ilişkilere yatkın olmadığı için insanoğlu ve bu tür iletişimler maalesef koptu ve yalnızlaştı.
Evet.
Yalnızlaşma duygusu da çok kötü. Bu sefer psikiyatrik rahatsızlıklar başladı. Yani insan paylaşmak ihtiyacında bir varlık. Yani derdini, acısını, sancısını, sevincini. Çünkü dertler paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Ya hani bizim güzel sözlerimiz de var, ne güzel. Ama onu paylaşacak kimse yoksa, efendim söylediğin zaman derdi algılayacak kimse yoksa ve size o paylaşma hissini tattıracak kimse yoksa yanınıza, ne yapıyorsunuz? İçinize atıyorsunuz. Atıyorsunuz bir süre sonra bu patlamaya varıyor,
evet,
ve psikolojik rahatsızlıklar başlıyor.
Dolayısıyla artık psikologlar da psikiyatristler de çağdaş mürşitler oldu. Gidip insanlar onlara, evet, yani beni dinlesin diye para veriyorlar bir de üste. Eskiden bir efendiler almıyorlardı para, halbuki.
Tabii.
Üste para verirlerdi.
Mecanen yapıyorlardı. Aslında o dediğiniz çok doğru. Yani bir bakıma bu işte koçluk, psikologluk vesaire gibi rehberlik, danışmanlık gibi şeyler eskinin şeyhine tekabül ediyor. Yani eskiden şeyhler mahalle başında tekkede, dergahta oturur. Dertli insanlar oraya gelir. kendi problemlerini onunla paylaşırlardı. Derdi ki oğlum ya şöyle bir problem var, şöyle yapıyor, beni dinlemiyor, şöyle yaramazlığı var falan filan diye. O da ona yol gösterir. Şöyle yap, şöyle davet et, şuraya götür. Ya bir gelsin, bir nasihat edelim, konuşalım, bir tanışalım oğluna falan der. Oğlan gelir veya gelmez, gelirse zaten ona ikram eder, ihsan da bulunur. Ya evladım bak baban güzel bir insan, sen de güzel bir evlad, atanın evladısın filan diyerek ona bir diyalog kurma imkanı arardı. Ve bulurdu da. Evet. Ama şimdi bunlar yok artık. Bunlar kayboldu.
Çünkü her şey meta haline geldi hocam. Bu tür hizmetleri de parayla satın alınabilecek noktada görüyoruz.
Emtialar olarak görüyoruz. Evet. Halbuki yani biraz bazı şeylerin meccanen yapılması, hasbi olması, hesabi olmaması çok anlamlı, önemli. Ve bunlar muhabbete vesile oluyor.
Evet. Yani
bir şeyin karşılığında para almazsanız onun karşılığında bir muhabbet de oluşuyor. Yani evet. Bu sefer yani ben müftüdüğüm zaman öyle diyordum görevlilerimize. Diyordum ya arkadaşlar, bakın yani siz insanların en zor ve dar zamanlarında yanlarındasınız. En sevinçli anlarında yanındasınız. Ne zaman? Nikah kıyıyorsunuz, en sevinçli anı. Çocuğu doğmuş, kulağına yazan okuyorsunuz, en sevinçli anı. İnsanların algıları açık. Ne söyleseniz alacak vaziyette. En üzüntülü, annesi ölmüş, babası ölmüş, yakını ölmüş. O anda oradasınız. Dolayısıyla böyle zamanlarda insanların algıları açık ve insanlar hiç farkında olmadan çetele tutarlar. Kim evet. geldi, kim gelmedi. Hmm. Siz giden ve önde giden birisiniz. Orada Kur'an okuyorsunuz, dua yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Bu manada çok müthiş bir artıdasınız. Pozitiftesiniz. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Uzatılan zarfı geri çevirinceye kadar.
Doğru.
Eğer bunu geri çevirebilirseniz, çok teşekkür ederim. Devlet bize maaş veriyor. Ben bundan para alırsam kendi kendime çelişmiş olurum. Diyebilirseniz gerçekten siz 3-0 maça galip başlıyorsunuz.
Evet hocam. 3-0. Hakikaten.
Yani o zaman diyecek ki hoca almadı parayı. Ben ne yapacağım şimdi? Dertlenecek adam.
Evet.
Yani ben hocaya bir şey yapmam lazım. Ve etrafımızda hocam bir emriniz var mı? Hocam ne yapabilirim ben de? Bana bir şey söyleyin. Yani camiyle ilgili, kursla ilgili, yani neyse. Bir hizmetle ilgili bir şey söyleyin diyecekti. Ama aldınız. O zaman ne oluyorsun biliyor musun diyordum. Musluk tamircisi.
Hakikaten hocam ya.
Musluk tamircisi. Yani nasıl
tamamen
yani?
Tamamen indirgiyor şeyi yani.
Ne oluyor? Evde musluk bozuluyor. Sonra gidiyorsun bir şeye, musluk tamircisi çocuk gönderiyor. 16-17 yaşlı çocuk. Ondan sonra açıyor, kapatıyor. Contası bozulmuş, kapatıyor. Tamam abi yaptım diyor. Ne, borcumuz 50 lira ver yeter abi diyor. Atıyorsunuz 50 lirayı. Ne siz onu tanıyorsunuz, ne o sizi tanıyor. Gitti, iş bitti. Yani siz de parayı aldığınız zaman o 50 lira, 20 lira, 100 lira neyse aynı onun gibi olsun.
Geleceksin kardeşim parasıyla değil mi diyorlar sonra.
Tabii. Yani onun için yani bu para ilişkileri bence çok önemli bir şey.
Evet.
Ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecri illa rabbil alamin.
Evet. Hocam sosyal sermaye diye bir kavram var. Aslında bak bir taraftan baktığınız zaman sermaye gibi hani tamamen parayla ilişkili bir kavramı niye sosyal sermaye irtibatlandırmışlar ama aslında para almaya sosyal sermayeyi güçlendiriyorsunuz aslında.
Olayları sermayeci gözüyle baktıkları için ondan o isim veriyorlar.
Oradan bakıyorlar ama şöyle bir tarafı da var, bir vaka tarafı da. Hı-hı. Sonuçta ilişkiler, münasebetler, bu gitmeler, gelmeler hepsi bizim insani tarafımızı güçlendiren bir boyut. Yani toplum olarak harcımızı, yani bizi birbirimize bağlayan bağları kuvvetlendiriyor. Sosyal sermayeden kasıt aslında o.
Doğru.
Yani bunun peki şey yapması nasıl olacak? Yani siz para alırsanız din görevlisi olarak ya da her şeyi böyle maddiyata irca ederseniz ortada ne sosyal tabii. sermaye olacaktır ne bağ kalacaktır. Hocam ben burada bir şey aslında biraz daha açmak istiyorum. Şimdi dergahlardan bahsettiniz. Hı hı. Dergahların aslında bugün modern psikiyatrist yapmış olduğu vazifeyi aslında yaptığından.
Psikologların bir tam evet. psikiyatristlerin değil.
Şimdi adamın derdi yok. Herhangi bir efendim ama bir derdi şeyi var. Bir derdi var.
Evet.
Ya yani ben nasıl acaba güzel kul olurum?
Hmm.
Tam da Mevlana'nın dediği gibi bu kendimi nasıl tezkiye ederim, tasfiye ederim. Aslında bu manada da dergahlar, şimdi bugünlerde de cemaatler, belki cemiyetler, tarikatlar böyle insana aslında kendini bulma noktasında vazife de şey yön de gösteriyor.
Yol gösteriyor. Rehberlik ediyor.
Şimdi siz burada eğer böyle cemiyetlere, cemaatlere saldırıp ya bunlar tamamen ortadan kaldırılmalı dediğiniz andan itibaren insanların aslında gelişme seyirlerini de bir anlamda
önlerini kapatıyorsunuz.
Önlerini kapatıyorsunuz.
Yani evet. hareket kabiliyetlerini azaltıyorsunuz. Buna gerek yok. Bence yani bu işte tarikat midir, cemaat midir, neyse statüsü ne olursa olsun. Yani onların düzgün işler yapmalarını sağlamak lazım. Tabii ben hep baştan beri söylüyorum. Tasavvuf kurumu olan tarikatlerin, tekkelerin ve cemaatlerin doğrudan bizzat ticaretle uğraşmamaları çok önemli bir şey. Yani ticaret üreten işte fabrika kuran vesaire gibi
holdingleşen
kurumlar olmamaları lazım. Yani orada iş maddi ilişkilere, parasal ilişkilere dönüştüğü zaman
musluk
yani,
tamircine mi dönüyor o zaman?
O aynı duruma düşüyor. Yani insanlar oraya yani para almak için ne bileyim maddi bir takım imkanlar elde etmek için geldikleri zaman veya bu hizmeti yapanlar buradan maddi bir şeyler devşirdikleri zaman o rıza-i bari hassasiyeti kayboluyor. Evet yani insan, bir tasavvuf cemaatine, bir tarikate mensup olan insanlar elbette iş adamı da olabilir, zengin de olabilir, fabrikatör olmalıdır da. Onlar bu hizmetlerin görülmesi için kendi teverrularını, zekatlarını, hayratlarını, tasadduk ve infaklarını o istikamette kullanabilirler. Bu doğrusu budur. Ama bir tasavvuf cemaati olan grubun bir trust ve bir sektör haline gelip bir takım işler, iş şeyleri oluşturarak insanları oradan devşirmesi veya oradan yönetmiş olması sıkıntılı bir iş diye görüyorum ben şahsen. Yani orada menfaat ilişkisi olmamalı. Yani evet, tasavvuf yolunda dünyevi çıkar ve menfaat ilişkisi olmamalı. Mahza Allah rızasına yönelik olmalı. Ve insanlar oraya kendilerini eğitmek ve kendileri adına manevi bir kazanç için gitmeli. Kendisi eliyle götürüp ben de buraya bir katkıda bulunayım, benim de hayırım olsun diyerek vermeli. O vermenin hazzını tadabilmeli. Yani böyle bir şey önemli.
Hocam burada aslında bir çok...
Burada biraz amatörlük de gerekiyor.
İşte tam da bu nokta hocam. Şimdi herhangi bir kapitalist toplumda ya da bizim Türkiye gibi artık iyice ne diyelim kapitalizm sürecinde mesafe almış bir toplumda her şey organizasyonlarla yürüyor.
Evet.
Organizasyonlar da malum maddi çıkarlarla bir şekilde yani belli amaçlara ulaşmak için insanlar toplanıyorlar. Kar amacı temel sahik haline geliyor. Siz de hayır ulaştırmak için bile ya da başka yerlerde işte bir takım güzel işlere öncü olmak için bile insan çalıştırmak zorundasınız. Maddi kaynak bulmak zorundasınız. Örgütlenmek zorundasınız. Yani organizasyon manasında söylüyorum. Bunları yapmak için maddi kaynak gerekiyor hocam. Şimdi işte dolayısıyla
bu,
burada...
Bu maddi kaynak bence yani o bir işletme kurarak değil... Yani oranın bağlısı, seveni, saygı duyanı varsa onların destekleriyle, onların bağışları, teberrularıyla olmalı. Yani oradan insan, buraya insan bağlanan insan bir maddi karşılık almamalı. Yani burada insanlar böyle bir şey bulmamalı. O zaman bağlılığın bir anlamı olur. Bir maddi karşılık bulmaya başladığı zaman veya oraya ortak olduğu zaman, oradan kar beklemeye başladığı zaman ilişkiler zarar görüyor.
Evet. Buradan ben yani din vicdan işidir diyorlar mesela. Tamamen bireysel kalmalıdır. Bu bizim böyle yok, o, yani 70 sene, 80 sene ensemizde boza pişirenlerin temel şeyi budur.
Bu bizim anlayışımıza ters. Yani din bireyseldir bir yere kadar. Evet. Bireysel tarafı vardır ama din aynı zamanda toplumsaldır.
Toplumsal olduğu zaman işte hocam bu tür yapılanmalar mecburi oluyor. İşte orada şeyi ayırmak lazım, yani hassas olmak lazım.
Orada yani benim söylediğim yani kar üreten, ticaret yaparak para kazanan kurumsallaşmaya ben karşıyım. Yani kar üreten ve bu karı paylaşan, bölüşen bir trust haline gelmiş olmaz. Yoksa yani orada bir vakıf var, dernek var. Ona cemaatin bağlıları teberruda bulunuyor. Ve o hizmetin yürümesi bizzat gelip kendisi para veriyor. Bunlarda problem yok. Yani o zaten öyle olacak. Başka çare yok. Eskiden de öyleymiş. Ama gelin önce bir şey kuralım, şirket kuralım. Orada para kazanalım. Ve bu paraya da bu hizmetleri yapalım. Dediğin zaman şey önceleniyor. Ve hakikaten vakıflar, vakıf kurumları ticari alanda çok başarılı olmuyor. Ben Türkiye Diyanet Vakfı'nın 6 sene mütevelli heyetinde bulundum. Yani Ankara'da ve burada hastaneleri vardı yani diye. Ve biz ondan kurtuluncaya kadar, yani buraya kadar borca girmiştik.
Evet.
Anamızdan emdiğimiz sudurumuzdan geldi ve nihayet devrettik. Yani baktığınızda güzel bir şey. Yani Türkiye Diyanet Vakfı'nın hastanelerinde olmuş olması çok güzel bir şey. Ama bir de hesaplara bakıyorsunuz, her yıl 1 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 2 milyon ödüyorsunuz şeyden. Ödemek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir hakkımız yok bizim.
Evet.
Kendi yanına ayakta duramıyor. Yani niye? Yani biraz devlet mantığıyla hareket ediliyor bu tip şeylerde. Ve karlılık, verimlilik meselesi çok dikkat ciddiye alınamıyor. Bu sefer yani oraya zekat ve hayrattan gelmiş para başka yere kaymak gibi riskle karşı karşıya kalıyor. Kaydı manasını söylemiyorum ama karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla böyle bir şey yapacak olan adam ayrıca yapsın. Getirsin. Türkiye Diyanet Vakfı'na verecek. Sonra da versin, başkanı da versin. Ama Türkiye Diyanet
Vakfı... Ticaretle hayır işini ayırmak lazım.
Ayırmak lazım. Yani, yani evet. Bir başka vakıfta olsa ticaret işini yapıyorsa başka işler giriyor işin içerisinde. Yapmasın. O kendi ürettiği hayır hizmetine finans bulsun. Onun peşinde koşsun. Onunla ilgili finans toplasın, tamam olabilir. Kızılay da aynı şeyi yapıyor. Türkiye İnanat Vakfı da aynı şeyi yapıyor. Ama kendileri doğrudan ticarete girdikleri zaman sıkıntı oluyor.
Peki hocam, hani biraz fıkhi bir şey gibi olacak ama dini yayın yapan radyolar, dini yayın yapan mecmualar, bunlar şimdi mecburen tam işin ortasındalar yani. Evet. Hakikaten bir taraftan satmak zorundalar ayakta kalmak için.
Evet.
Şimdi bunlar da mı hep teberru ile dönecek? Yoksa gerçekten bunlar da piyasada diğer...
Onlar biraz daha farklı yani, onların hani... Ama şöyle söyleyeyim, hakikaten bir davaya hizmet etmek istiyorsa, davalarından reklam adına taviz vermek gerekiyorsa destek almaya devam etmeliler bence. Davadan taviz vermemek adına. Ama kendi davalarından taviz vermeden radyo hizmetlerini, yayın hizmetlerini, dergi hizmetlerini sürdürebiliyorsa tabii kendi yayıyla kavrulması da güzel bir şey.
Hocam şimdi hem...
Yani çünkü ben bildiğim kadarıyla hem bu yayın işinde, basılı yayında, hem görsel yayında, hem de sesli yayında çok karlı bir iş değil bu.
Yok yani. Değil hocam. Ya bu iş tamamen artık
finansal destek. Tabii finansal destek de oluyor. O yüzden orada çok fazla bir şey yok yani.
Şimdi geçen size de alakadar ettiği için hem de duyurusunu da yapmış olalım. Sabahattin Zaim de şu anda İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yapıyorsunuz hocam. Göreviniz evet. Devam ediyor.
Evet.
Bir taraftan da tasavvuf okulu diye bir şey açtınız.
İrfan Mektebi.
İrfan Mektebi mi?
Evet.
Aa ne güzel. Tam bizim İrfan gündeminin aslında mektebi de açılmış
evet.
oldu. Orada yalnız bir ufak teberru gibi bir şey alıyorsunuz herhalde hocam.
Şöyle söyleyeyim.
Şimdi onu eleştirdiler de o yüzden soruyorum.
Şöyle söyleyeyim. Yok, orada şöyle bir şey. İrfan Mektebi'de 12 hocamız 12 ayrı ders veriyor. Sabahleyin de tanıtım programı yaptık burada. Ders veriyor. Orada sertifika almak istiyorum ben diyorsa
diyenler.
Birisi
tamam.
Sınava giriyor ve sertifika bedeli ödüyor.
Bedeli.
Diyor ben sertifika istemiyorum. Hocamızı dinleyeceğim, dersleri takip edeceğim. 5 kuruş istemem.
Hocam bir sosyal medya platformunda bunun tartışması yapıldı.
Gördüm ben onu.
Bir psikolog çıktı dedi ki ben dedi fakir çocuklara bile dedi geriden dedi para verdirip bana dedi ücret ödemelerini sağlıyorum dedi. Bir şey getirmelerini istiyorum kendilerinden dedi. Getirdikleri andan itibaren dedi terapi %100 değişiyor dedi.
Doğru.
Yani bunun bir psikolojik boyutu da var hocam. Yani insan
kesinlikle.
Bedava aldığı kitabı okumuyor.
Kesinlikle kesinlikle. Yani biz bu sene böyle yaptık. Seneye bakacağız artık. Seneye yani yine biz para için yapmıyoruz bunu. Ama işin ciddiyeti açısından söylediğiniz gibi bunu bize söyleyenler de oldu. Rektörümüz de hatta paranın falan diye söyledi. Biz dedik buna bu sene böyleye bağladık. Ha bir de ama e-İslam diye bir şey var. Yani dijital derslerimiz var. Ondan yine bir 50 lira her dersin dönemde 3'er ders var. 2 dönem 6 ders. Bir ücret alıyoruz. O ücretli. Yani her giren ücret yatacak. Bu şeyde ücretimiz yok. Fakat dediğiniz doğru. Yani insanlar işi ciddiye almak adına önemli. Hazreti Peygamber'e de soru sormaya gelenler önce bir tasaddukta bulunup öyle giriyorlar
evet.
Peygamberimizin yanına.
Yani
evet. İlk sonradan kaldırıldı bu uygulama. Ama Hazreti Peygamber bile ashabını Allah Teala yani tasaddukta bulunsunlar sonra gitsinler. Bir bedel ödesinler yani.
Evet.
Yani sen o bir şey için bedel ödemeli.
Evet.
Ama biz şimdi bu şey yeni çıkıyoruz, bu yola yeni çıkıyoruz. Talep arz konusunda çok fazla bilgimiz yok. Onu bir görelim. Ve onu denedikten sonra bakacağız.
Peki hocam son soru. Ondan sonra programımızı vaktimiz dolmak üzere bitireceğiz. İrfan Mektebi sanal olur mu?
Sanal şu anda zaten.
Sanal işte. İrfan sanal iletilebilir mi hocam? Öğretilebilir mi?
Yani bilgisi öğretilebilir tabii.
Bilgisi öğretilebilir.
Bilgisi öğretilebilir. Yani işin amel tarafı, duygu tarafı elbette göz göze olmayı, hem meclis olmayı, hem celis olmayı gerekli kılar diye düşünüyorum.
Tamam hocam peki. Efendim bugün İrfan gündeminde Kerem hocamızı biraz sıkıştırdık sanki.
Yok sağ olun.
Bize hakkını helal etsin.
Gayet güzel.
Evet. Halden girdik efendim. Daha doğrusu şeyden girdik. Mevlana'nın o sözünden
evet,
girdik.
Evet oradan girdik. Evet.
Yani bir tezkiye için, tasfiye için derdin gerekliliğinden bahsettik. Daha sonra bunun işte efendim topluma yansımaları, sosyal devlet, karşılığında kapitalist devlet. Bayağı bir...
Çok aralara girdik. Yani.
Aralara girdik hocam. Evet. Ve nihayetinde de hocamızın hakikaten Allah razı olsun Sabahattin Zaim'deki güzel çalışmalarından da bahsederek.
Evet.
Ürün yerleştirme de yaptık hocam.
Eyvallah.
Onlardan da bahsederek bugünkü programımızı tamamlamış olduk. Efendim İrfan gündeminde bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.